SBS Radio.
Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı, Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin önemini vurgulayarak attığı tweetler sayesinde gündemden düşmüyor. Peki ama Amerika'nın birliklerini çekmesinin ardından bölgeyi neler bekliyor? Biz bu soruyu dış politika ve Orta Doğu uzmanı Aydın Selcan'la konuştuk. Aydın Selcan, 2013'te istifa edene kadar 20 yıl boyunca dış işlerinde görev yapıyor. 2003'ten 2013'e kadar ya Irak'ta çalışıyor ya da dış işlerinde Irak dairesinde. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu olarak görev yaptıktan sonra da dış işlerinden istifa ediyor. Hem diplomasiyi hem de bölgeyi çok iyi bilen Aydın Selcan'la gelecek günleri konuştuk. Şunu sormak istiyorum. Siz demek ki istifa ettiğiniz 2013'e kadar son 10 yıl hep Irak üzerine o bölgede çalıştınız.
Evet.
O dönemde IŞİD tehlikesi bu kadar bariz ortada mıydı?
Şimdi IŞİD, o zaman IŞİD nedir, nasıl başladı diye özellikle son dönemde de ele geçirilen belgeler, yakalanan IŞİD mensuplarıyla ya da üst düzey görevleriyle yapılan görüşmelere dayanarak onun profilini çizmek gerekir. O biraz karmaşık bir iş. Çünkü o zaman ta 2003'te Irak ordusunun 3 hafta gibi kısa bir süre içinde ABD askeri müdahalesine yenilerek ortadan kaybolmasına dek gitmek gerekir. Hatta son yapılan araştırmalar gösteriyor ki belirli bir biçimde aslında bu IŞİD veya onun öncülü olan oluşumlar daha Saddam iktidardayken de filizlenmeye başlamış. Sonra biliyorsunuz bu IŞİD adı altındaki daha sonra 2003'ten sonra Zarkavi'nin başlattığı bir silahlı işte radikal selefi terör örgütü hareketi ve bir bakıma ABD askeri müdahalesine direniş vardı. O dönüştü. Onun El-Kaide ile ilişkileri farklılaştı. Sonunda da nihayet 2011 Arap Baharı'ndan sonra, yalnız şunu hatırlayalım, IŞİD Irak çıkışlı olup Irak'tan Arap Baharı'ndan sonra Suriye'de de taban kazanmış bir örgüt. Sonra kendi içinde bölünmeler yaşanıyor. İşte Jolani ayrılıyor. Bu bölünmelerin nedeni de El-Kaide ile olan aslında bağlantılar. Farklı farklı oluşumlar ortaya çıkıyor. IŞİD'i tüm diğer bu Selefi radikal İslamcı silahlı örgütlerden ayıran bir alan saha kontrolü iddiasıydı. Biliyorsunuz işte en güçlü olduğu dönemde bir ucu Münbiç'ten diyelim, diğer ucu Musul'a kadar geniş ve Irak-Suriye arasındaki sınırı kaldırma iddiasını da ortaya koyarak işte milyonlarca nüfuslu bir sözde devlet koydu. Adını da onun için devlet
İslam devleti değil mi?
Evet. Ve bundan sonra da yapılan tabii bütün işte pek çoğu da tabii bu yerleşim birimlerinin Musul gibi, Rakka gibi yıkımıyla da sonuçlanan müdahalelerden sonra yenildi, kayboldu. Mevcut mensuplarının pek çoğu öldürüldü. Şu anda bir bölüm Suriye'de işte Fırat, aşağı Fırat Vadisi'nde 10.000-14.000 arası bir mevcut olduğu söyleniyor orada. Çok... Tabii 15-20.000 mevcut olduğu söyleniyor. Böyle bir durumda şu
yapıda. Peki Amerikan Başkanı Trump'ın dediği gibi IŞİD gerçekten yenilgiye uğratıldı mı?
IŞİD yenilgiye uğratıldı tabii ki. Herhangi bir saha kontrolü iddiası kalmadı. Ancak IŞİD bir deyim yerindeyse marka olarak varlığını sürdürüyor ve bundan sonra da bir yerleşim birimleri dışında kırsalda var olan bir terör tehdidi olarak devam edeceğe benziyor Suriye ve Irak'ta. Yalnız diğer taraftan da örneğin en son olarak işte Strasbourg'da örneğini gördüğümüz Noel pazarına yapılan saldırıda olduğu gibi
Fas'ta kadınları öldürdüler
evet,
değil mi?
Onu diyecektim. Fas'ta işte dağa yürüyüşü yapan iki kadın turistin öldürülmesinde olduğu gibi hiçbir şekilde öngörülemeyecek biçimde tamamen kendi kendine bulundukları yerde IŞİD'e bağlı olduklarını dile getirerek ve çok basit yöntemlerle örneğin aracı kalabalığın içine sürmek, eline bir bıçak alıp bir örneğin toplu taşıma aracında katliam yapmak gibi yöntemlerle, en basiti bu, tabii bunun daha ağırı da olabilir, ateşli silahlar kullanılarak ya da patlayıcılar kullanılarak. Bunun örnekleri de özellikle Fransa'da çok yaşandı malum.
Evet.
Tabii Türkiye'de de çok yaşandı ama hani Türkiye bunun komşu olarak, onu ayrı bir kategoriye koyuyorum, Suriye'nin komşusu olarak. Bu biçimde batıya yönelik tehdidini de sürdüreceğe benziyor.
Peki bu Amerika'nın Suriye'den çekilme sürecinde Türkiye'ye özel bir ihtimam ve özen gösteriliyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Gerçekten bu durum Türkiye'nin bir diplomatik zaferi mi? Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna gireceğim resti mi görüldü? Ne düşünüyorsunuz?
Ben gazete duvardaki yazılarımda bu konulara değindim. Belki meraklı dinleyiciler gazete duvardan Aydın Selcan diye arşive girerlerse daha ayrıntılı bulabilirler ama özetle şöyle diyebilirim.
Lütfen.
Yani diplomaside böyle ne bileyim zafer gibi tanımlamalardan ya da belki insanlar arası ilişkilere işaret eden ihtimam, özen gibi tanımlamalardan kaçınmak gerektiğini düşünürüm. İşte bu 20 yıllık deneyimim de bu alanda bana bunu öğretti. Fakat şunu bir kere ortaya koymak lazım. Türkiye ve ABD müttefik. NATO üyesi iki müttefik. ABD açısından PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG, YPJ silahlı kolu ve PYD bir ortaktı. Kendileri de böyle söylüyordu. Yani İngilizce söylersek ally ve partner ayrımı. Bunu ortaya koymak lazım. Benim de aralarında bulunduğum pek çok konuyla ilgili kişinin belirttiği, ABD'nin Fırat'ın doğusu denilen o üçgen alanda 2000 gibi kısıtlı sayıda bir özel kuvvet bulundurmasının 3 önceliği vardı. Bir tanesi tabii ki IŞİD'i yenilgiye uğratmak ve IŞİD tehdidinin geri dönmemesini sağlamak. İkincisi İran'ı o alanın dışında tutmak. Üçüncüsü de Rusya ve İran'a bir Suriye zaferini, deyim yerindeyse, altın tepsi içinde sunmamak.
Evet.
Şimdi bu üçüncüsünün geçerli olmadığı anlaşılıyor. Yani Rusya, İran zafer gibi demek ki ABD Başkanı Trump yorumlamıyor. Zira Rusya Hizbullah'ın İsrail sınırlarından ötelenmesinde, uzaklaştırılmasında da aracı olmuştu. Diğer taraftan demek ki İran'ın, Türkiye'nin buradaki etkinliğini, İran'ı durdurmak için yeterli olduğunu, bu sorumluluğu Türkiye'nin sırtlanabileceğini öngörüyor. Ayrıca IŞİD'le mücadele sorumluluğunu da Türkiye'nin sırtlanabileceğini demek ki öngörüyor. Ve orada o bir tarafında Suriye, İran, bir tarafında işte yine İran destekli Iraklı milislerin olduğu o küçük alanda sürekli NATO müttefiki Türkiye'yi rahatsız edecek biçimde bu küçük 2000 mevcutlu özel kuvvet varlığını tutmanın artık gerekli olmadığına demek ki kani oldu. Burada ABD'nin iki önde gelen komutanlığı, yani birisi Avrupa güçleri EUCOM, birisi CENTCOM merkez kuvvetleri arasındaki yaklaşım bu farkını da görebiliyoruz. Ona dair de zaten bilgiler son günlerde bu Trump'ın kararından sonra medyaya da yansıdı. Bundan sonra askeri müdahale yine muhtemelen nüfusu çoğunlukla Arap olan Tel Aviv, Recife ve onun hemen doğusundaki Ras El Ayn, Serekani arasından aşağıya Rakka'ya uzanacak biçimde ya da belki sınırdaki bu iki yeri arasında bir şerit açacak. Böylece Kürt nüfuslu ve YPG'nin hakim olduğu Kobani ile diğer doğu ucu Kamışlı, Derik, Amude ucunun arasını kopartacak şekilde bir harekat olur mu olmaz mı, onun hakemliğini de Putin yapacağı benziyor.
Siz son yazılarınızdan birinde Amerika'nın bölgeden çekilirken bütün üstlerini ve bugüne kadar dağıttığı silah ve mühimmatı da orada bırakarak ayrılacağını yazıyorsunuz. Peki onlar çekildikten sonra bütün o mühimmat, üs vesaire, onlar ne olacak?
Üs denilen, buna Forward Operation Base FOB deniyor. Üs derken, şimdi üs dediğiniz İncirlik üssü örneğin. Buradakiler, üs denilenler bir nevi kamp diyelim. Yani orada özel kuvvetlerin barındığı. Aynı şekilde gözlem noktası denilenler, var olan, daha önce belki işte Suriye devletinin kullandığı belli orada eli düzgün denilebilecek işte bir iki katlı binaların üzerinin işaretlenip geçici olarak içinde ABD askeri varlığının bulunması. Bu Türkiye'de çok abartılan işte on binlerce tır dolusuna tekabül eden denilen hafif silah ve mühimmat da bunların geri toplanmasının pek mümkün olduğunu düşünmemek lazım. Ordu yerde bırakıp zaten 60 ila 100 gün deniyor. Ben onun 60 gün hatta daha kısa sürede tümüyle ABD gücünün oradan çekileceğine inanıyorum. Burada da yazımda belirttiğim gibi sizin işaret ettiğiniz Obama döneminde çok daha büyük bir gücün Irak'tan ne süratle çekildiğini anımsatmak istedim.
Amerika çekildikten sonra bu arada YPG Şam'la görüşüyor değil mi? Amerika çekildikten sonra
evet,
YPG'nin
çekilmeden önce de görüşüyordu. Şimdi
ne olacak?
Zaman baskısı çok artmış durumda. Çünkü şöyle söylenebilir. Esad ve Putin açısından biraz kolu kanadı kırılmış ama zayıflamış da olsa Türkiye'ye bir tehdit teşkil eden YPG'nin arası kopuk vaziyette saydığım Kobani ve Derek Amude Kamışlı ucunda varlığı tercih edilebilir. Ancak YPG'nin, PYD'nin yahut burada pazarlık gücünün çok düşük olduğu açık. Çünkü tepesinde Demokles kılıcı gibi Türkiye var. Doğusunda yine ilişkileri limoni olan KDP ve Irak-Kürdistan bölgesi var. Zaten Irak'ın batısında Suriye ve işte Rusya, İran bulunuyor. Burada fazla tırnak içinde nazlanmadan olduğu gibi Suriye'ye devrederek ancak oralarda varlığını sürdürebileceği benziyor. Beşar Esad'ın da Suriye'de ancak Suriye Arap ordusu bulunur. Bunun dışında hiçbir silahlı güç, milis bulunmayacak dediğini ve dolayısıyla YPG'ye de ancak Suriye ordusu içinde bir Kürt birlikleri şeklinde varlığını sürdürebileceğini söylediğinde yine medyadan sızan haberlerden öğrendik bu yapılan görüşmeler. Şimdi Türkiye'nin hakim olduğu alan biliyorsunuz Cerablus'tan yani Türkiye Suriye sınırını göz önüne getirirsek 911 kilometrelik bunun ortalarından bir yerden batıya doğru işte Elbap Cebi işte Azaz Cerablus arası aşağıda Bab, ondan daha batıda Afrin vardı ki nüfusunun tamamı Kürt ve en baştan beri PYD'ye destek veren bir bölgeydi. Orada oraya da Türkiye müdahale etti ve onun altında İdlib Soçi mutabakatıyla toplam yani bir ters L şeklinde 11 bin kilometre karelik bir alan bu. Şimdi bunun yine ortaya geri gelirsek Cerablus'a. Cerablus'tan doğuya doğru Kobane var. Kobane de bir yerleşim birimi ve burada binlerce YPG mensubu hayatını kaybederek ABD desteğiyle IŞİD'e karşı direnmişti. Onun doğusunda Tel Abyad var ve Ras el Ayn var. Bunların nüfusu daha yoğun olarak Arap. Burası bir olası müdahaleye en uygun nokta olarak görülüyor. Zaten askeri yığınağın da o taraflara yapıldığı anlaşılıyor. Bunların hemen güneyinde de Rakka bulunuyor. Bir de tabii bahsetmediğimiz nehrin Fırat'ın batısında Munbiç var. Evet. Yani en kuvvetli muhtemel olan eğer bir askeri harekat olacaksa Tel Abyad'ı, Ras el Ayn'ı ve Munbiç'i hedef alması ve daha aşağıya belki Rakka'ya doğru sarkması. Böyle olunca YPG, YPJ denetiminde iki parça kalmış oluyor. Biri en doğu uçtaki işte Kamışlı, Derik Amude, diğeri de ortada orta bölgede Kobani. Yani bu benim ekleyebileceğim şudur. Bu konuştuğumuz tabii çok soğuk ifadelerle konuştuğumun farkındayım. Gayri insani olmuş olabilir dinleyiciler ama maalesef demek lazım. Dış politika analizi eğer bu yaptığım analizden sayılırsa bu şekilde somut verilere dayalı olarak yapılmak durumunda, evet, rasyonel olmak durumunda ama siyasi bir değerlendirme yapmak gerekirse şöyle de bir veri olduğunu vurgulamak isterim.
Buyurun.
Eğer dünyada toplam küresel olarak 30 ila 40 milyon Kürt yaşıyorsa ve 4 ülkede bunlar ağırlıklı olarak İran, Irak, Türkiye ve Suriye, bunun yarısı 15 milyon civarında Türkiye'nin yurttaşı ve dünyanın en geniş Kürt nüfusa sahip kenti de ne Diyarbakır, ne Erbil, ne Kobani, İstanbul. Bu bakımdan Türkiye'nin Kürtlerle tarihsel bir birliği var. Türkiye'nin kuruluşunda Kürtlerin de kurduğu bir harç var. Bu bakımdan yine de orta uzun vadede yan yana değil iç içe birlikte yaşamanın bir siyasi formülünü yeniden aramak gerekecektir. Ve bunu buna Suriye'deki Kürtler de dahil olmalıdır. Irak Kürdistan'ında olduğu gibi diye düşünürüm.
Aydın Bey, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yıllar, iyi yayınlar dilerim. sbs.com.au